Merhaba, ben Yusuf. Ninenar Treye Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Conscious Capitalism. With a new preface by the authors Liberating the Heroic Spirit of Business, John McKay ve Raj Sisodia tarafından yazılmış iş dünyası. Ekonomi ve yönetim alanlarının kesişiminde duran bir kurgu dışı kitaptır. Kitap, kapitalizmi yalnızca kar üretme mekanizması olarak değil, insanlara, topluma ve uzun vadeli değere hizmet eden bir sistem olarak yeniden tanımlamayı amaçlar. Yazarlar, özellikle büyük şirketlerin yalnızca hissedarlara değil, müşterilere, çalışanlara, tedarikçilere, topluluklara ve çevreye karşı da sorumluluk taşıması gerektiğini savunur. Bu yaklaşım, modern iş hayatında sıkça tartışılan etik, sürdürülebilirlik ve liderlik konularını tek bir çerçevede birleştirir. Whole Foods market deneyimi başta olmak üzere farklı şirket örnekleri üzerinden daha bilinçli bir iş modeli kurmanın mümkün olduğunu göstermeye çalışır. Kitap hem girişimciler hem de yönetici okurlar için kapitalizmin ahlaki ve pratik boyutlarını birlikte düşünmeye davet eden bir rehber niteliği taşır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, kapitalizmi kar odaklı dar tanımdan çıkarıp daha geniş bir toplumsal işlevle yeniden kurmak, kitabın ana çıkış noktası, kapitalizmin doğasının bozulmuş değil, yanlış uygulanmış olabileceği fikridir. McKay ve Sisodia, sorunun serbest piyasanın kendisi değil, çıkarcılık, kısa vadicilik ve kronik güven eksikliği yaratan uygulamalar olduğunu savunur. Bu yüzden kapitalizmi reddetmek yerine, onu daha insani ve üretken bir yöne taşımayı önerirler. Buradaki önemli fark, kârın amaç olmaktan çıkarılıp sonuçlardan biri olarak görülmesidir. Yani işletme, yalnızca para kazanmak için değil, belirli bir faydayı üretmek için vardır. Bu düşünce, özellikle Türkiye gibi rekabetin yoğun olduğu ve kurumsallaşmanın sık tartışıldığı pazarlarda, şirketlerin yalnızca finansal tabloyla ölçülmemesi gerektiğini hatırlatır. Kitap, iş dünyasını sıfır toplamlı bir mücadele gibi değil, birçok tarafın birlikte değer üretebildiği bir alan gibi ele alır. Böylece kapitalizm, soyut bir ideoloji olmaktan çıkıp pratik bir toplumsal araç haline gelir. İkinci olarak yüksek amaç. İşletmenin yalnızca ne yaptığını değil neden var olduğunu belirler. Kitapta yüksek amaç, yani higher purpose, sistemin temel taşıdır. Yazarlar, güçlü şirketlerin önce neden var olduklarını net biçimde tanımlamaları gerektiğini söyler. Bu amaç, para kazanmanın ötesinde, insanların hayatında anlamlı bir katkı üretmelidir. Örneğin sağlıklı gıda sunmak, güvenli ulaşım sağlamak ya da yaşam kalitesini artırmak gibi hedefler yalnızca slogan değil, stratejik yön vericidir. Böyle bir amaç, çalışanların karar alma biçimini etkiler. Müşterinin markaya olan bağlılığını güçlendirir ve şirketi kriz zamanlarında bile ayakta tutacak bir yön duygusu yaratır. Türkiye'de aile şirketleri ve hızlı büyüyen girişimler düşünüldüğünde, amaç eksikliği çoğu zaman büyüme ile kimlik arasında kopukluk yaratır. Bu kitap, işletmenin kimliğini yalnızca gelir, hedefleriyle kurmanın yetersiz olduğunu anlatır. Amaç güçlü olduğunda, şirket günlük operasyonların ötesine geçen bir anlam kazanır ve bu anlam, farklı paydaşları aynı çizgide buluşturur. Üçüncü olarak, paydaş yaklaşımı, şirketin sorumluluğunu hissedarlardan tüm ekosisteme yayar, kitabın en belirgin katkılarından biri stakeholder orientation, yani paydaş odaklılık kavramını merkeze almasıdır. Burada, şirketin başarısı yalnızca yatırımcı getirisiyle değerlendirilmez. Müşteri, çalışan, tedarikçi, toplum ve çevre, aynı işletme sisteminin birbirine bağlı parçaları olarak görülür. Yazarlar, bir tarafın sürekli zararına kurulan bir modelin uzun vadede sürdürülebilir olamayacağını savunur. Bu yaklaşım, iş kararlarının yalnızca finansal değil, ilişkisel ve etik sonuçlarını da hesaba katmayı gerektirir. Örneğin çalışan memnuniyeti düşük, tedarik zinciri kırılgan ya da müşteri güveni zayıf olan bir şirket, kısa vadede büyüse bile uzun vadede zemin kaybeder. Kitap, paydaşlara iyi davranmanın hayırseverlik değil, akıllı yönetim olduğunu vurgular. Bu nedenle ücret politikası, müşteri deneyimi, çevresel etkiler ve kurumsal itibar tek tek ayrı konular değil, aynı stratejik bütünün parçalarıdır. İşte bu yüzden kitap, klasik yönetim kitaplarından farklı olarak şirketi izole bir kar makinesi değil, canlı bir sosyal sistem olarak ele alır. Dördüncü olarak, bilinçli liderlik, kontrol etmekten çok hizmet etmek ve ilham vermek üzerine kuruludur. Conscious leadership, yani bilinçli liderlik, kitabın uygulamaya dönük omurgalarından biridir. Mekke'yi ve Sisoria'ya göre lider, yalnızca hedef koyan ve denetleyen kişi değildir. Asıl görev, kurumun yüksek amacını taşıyan bir hizmetkar gibi davranmak, doğru insanları güçlendirmek ve ortak amaç etrafında enerji üretmektir. Böyle bir liderlik tarzı, korku temelli yönetimden farklıdır. Çalışanların inisiyatif almasını, yaratıcı olmasını ve sorumluluk üstlenmesini teşvik eder. Kitapta anlatılan örnekler, özellikle zor anlarda iyi karar verebilmenin merkezi otoriteyi değil, değerlerle uyumlu yerel takdiri güçlendirmekle mümkün olduğunu gösterir. Bu, Türkiye'de sık görülen hiyerarşik yönetim kültürü açısından da dikkat çekicidir. Çünkü sadece emir komutaya dayalı yapılar çoğu zaman hız sağlar gibi görünse de öğrenmeyi ve güveni sınırlayabilir. Bilinçli liderlik ise liderin kişisel egosunu değil, kurumun amacını öne çıkarır. Böylece liderlik, pozisyon sahibi olmaktan çok değer üreten bir sorumluluğa dönüşür. Son olarak şirket kültürü. Yazılı ilkelerden çok günlük davranışlarla ve güvenle oluşur, kitabın Conscious Culture, yani bilinçli kültür başlığı. Teorinin işletme içinde nasıl yaşadığını açıklar. Yazarlar, kültürün afişlerde yazan değerlerden ibaret olmadığını, İnsanların birbirine nasıl davrandığıyla ve zor anlarda nasıl karar verdiğiyle şekillendiğini anlatır. Güven, açıklık, işbirliği ve ortak değerler kültürün temel malzemeleridir. Bu yüzden kültür, insan kaynakları departmanının yan konusu değil, iş modelinin ana parçasıdır. Kitapta verilen örneklerde, çalışanların güçlendirilmesi ve müşteriye hızlı çözüm sunulması gibi davranışlar, kültürün somut karşılıklarıdır. Böyle bir ortamda insanlar sadece görev yapmaz, işletmenin amacını sahiplenir. Bu sahiplenme, verimlilik kadar sadakat ve yenilik üretir. Türkiye'de kurumsallaşma konuşulurken çoğu zaman prosedürlere odaklanılır fakat bu kitap kültürün daha derin bir mesele olduğunu gösterir. Kültür güçlü olduğunda şirket krizlerde daha dirençli olur, iyi insanları çeker ve etik kararları daha kolay alır. Yani sürdürülebilir başarı, sadece stratejiyle değil, o stratejiyi taşıyan kültürle mümkün olur. Sonuç olarak bu kitap özellikle girişimciler, şirket yöneticileri, yatırımcılar, kurumsal dönüşümle ilgilenen profesyoneller ve iş etiği üzerine düşünen okurlar için uygundur. Ayrıca işletmeyi yalnızca finansal sonuçlar üzerinden okumak istemeyen, daha geniş bir toplumsal etki arayan herkes için değerli bir kaynaktır. Kitabın en büyük avantajı, kapitalizmi topyekun reddetmeden onu daha sorumlu ve daha insan merkezli hale getirmeye çalışmasıdır. Bu yönüyle sıradan bir motivasyon kitabı ya da soyut bir ekonomi tartışması değildir. İş dünyasında amaç, paydaş dengesi, liderlik ve kültür arasında doğrudan bağ kurar. Whole Foods market deneyimi ve diğer şirket örnekleri sayesinde teoriyi somut iş pratiğine bağlar. Benzer kitaplardan ayrılan tarafı, hem kapitalizmi savunması hem de onu ahlaki ve kurumsal açıdan yeniden tasarlaması, yani eleştiriyi yıkıcılığa dönüştürmeden reform önerisi sunmasıdır. Bu nedenle kitap, sadece okunacak bir fikir metni değil, şirket kurma ve yönetme biçimini yeniden düşünmek isteyenler için bir çerçeve sunar. Özellikle uzun vadeli değer yaratmak isteyen okurlar için kalıcı bir referans niteliği taşır. Destek olmak isterseniz, John McKay kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.